Ayrım 2, Sicilyalı Mario Puzo, sayfa 14. Palermo'da meydandaki pazar tezgahlarındaki büyük küçük her iş girişiminde gagasını ıslatan bir adama benzemiyordu. Bini aşkın ölümden sorumlu olduğuna inanmak güçtü. Batı Sicilya'yı Roma'daki hükümetten daha uzun süre yönetmişti. Sicilya'da büyük malikanelere sahip dük ve baronlardan çok daha zengindi. Michael'ı hızlı ve yumuşak bir şekilde kucaklarken, "Babamla çocukluk arkadaşıydık, böyle mükemmel bir oğlu olması beni memnun etti," dedi. Sonra konuğunun yolculuğunun rahat geçip geçmediğini ve ihtiyaçlarını soruşturdu. Michael gülümsedi ve bir lokma ekmekle bir yudum şaraptan memnun olacağını söyledi. Don Croce onu hemen bahçeye çıkardı. Bütün Sicilyalılar gibi mümkün olduğu zamanlarda yemeğini dışarıda yerdi. Masa limon ağacının yanına kurulmuştu. Gösterişli bardaklar ve ince beyaz keten örtüyle ışıl ışıldı. Uşaklar konukların oturmaları için geniş bambu sandalyeleri geri çektiler. Don Croce içten bir nezaketle oturma merasimini denetledi. 60'larında olmasına rağmen daha genç görünüyordu. Michael'ı sağına, papaz kardeşini soluna oturttu. Dedektif Velarde ve Stefan Andolini'yi ise karşısına aldı. Her ikisine karşı davranışında belirgin bir soğukluk hissediliyordu. Bütün Sicilyalılar yiyecek yemek bulduklarında iyi yerler ve dolayısıyla insanların Don Croce'ye yapmaya cesaret edebildikleri birkaç şakadan biri de Don Croce'nin bir hasmını öldürmekten daha iyi yaptığı tek şeyin yemek olduğu konusundaydı. Şimdi de yüzünde yumuşak bir gülümseme ile oturuyor, garsonlar yiyecekleri getirirken elinde çatal ve bıçak hazır bekliyordu. Michael bahçeye göz attı, yüksek taş bir duvarla çevrilmişti. Etraftaki küçük masalara dağılmış oturan en azından 10 koruma vardı. Fakat bir masada en fazla 2 kişi oturuyordu ve Don Croce'ye mahremiyet sağlayacak kadar uzaktılar. Bahçeyi limon ağaçları ve zeytinyağı kokuları sarmıştı. Don Croce Michael'a bizzat servis yaptı. Fırında kızarmış tavuğu ve patatesleri tabağına doldurdu. Rendelenmiş peynirin spagetti tabağına konmasına, şarap bardağının dumanlı yerel beyaz şarapla doldurulmasına nezaret etti. Yeni arkadaşının iyi yiyip içmesine özen gösteren samimi bir ilgiydi bu. Michael açtı, şafaktan beri ağzına bir şey koymamıştı ve neyse ki Don onun tabağını yeniden doldurmakla meşguldü. Diğer konukların tabaklarına da göz atıyor ve gerektiğinde bir bardağı doldurması ya da boş bir tabağı değiştirmesi için garsona işaret ediyordu. Sonunda yemeği bitirip espressolarını yudumlarken Don artık iş için hazırdı. Michael'a "Demek arkadaşımız Giuliano'nun Amerika'ya kaçmasına yardım ediyorsun," dedi. "Aldığım talimatlar böyle," dedi Michael. "Amerika'ya bir aksilik olmadan girmesini sağlamalıyım." Don Croce başını salladı. Heybetli maun yüzü tombul, sakin ve cana yakın bir hal almıştı. Yüzünden ve cüssesinden beklenmeyecek şekilde titrek, tenor bir sese sahipti. "Babanla her şeyi ayarlamıştık. Salvatore Giuliano'yu sana ben teslim edecektim. Fakat hayatta hiçbir şey pürüzsüz gitmiyor. Her zaman beklenmedik bir şey oluyor. Gelinen noktada pazarlığın bu kısmını yerine getirmek benim için zor." Michael'ın konuşmasını bölmemesi için elini kaldırdı. "Benim bir suçum yok, değişmedim. Fakat Giuliano artık kimseye, bana bile güvenmiyor. Yıllardır neredeyse yasa dışı olduğu günden beri hayatta kalması için yardım ettik. Biz ortaktık. Benim yardımımda sadece 27 yaşında olmasına rağmen Sicilya'nın en büyük adamı oldu. Fakat artık zamanı doldu. 5000 İtalyan askeri ve polisi dağlarda onu arıyor. Ama o hala kendini benim ellerime bırakmaya yanaşmıyor." "O halde onun için yapabileceğim bir şey yok," dedi Michael. "Talimatlara göre 7 günden fazla bekleyemem. Sonra Amerika'ya gitmek üzere yola çıkmalıyım." Bunu söylerken bile Giuliano'nun kaçışının neden bu kadar önemli olduğunu merak ediyordu. Michael sürgünde geçen bunca yıldan sonra eve dönmek için sabırsızlanıyordu. Babasının sağlığından endişeliydi. Kendisi Amerika'dan kaçtığında babası yaralı olarak hastanede yatıyordu ve durumu kritikti. O günden bu yana abisi Sonny öldürülmüştü. Corleone ailesi New York'un 5 ailesine karşı umutsuz bir hayatta kalma savaşı veriyordu. Michael'ın genç karısını öldürmek için Amerika'dan Sicilya'nın kalbine kadar uzanan amansız bir savaştı bu. Babasının gönderdiği son haberciler, yaşlı Don'un iyileştiğini, 5 aile ile barış yaptığını, Michael hakkındaki bütün suçlamaların düştüğünü iletmişlerdi. Michael babasının sağ kolu olmak üzere kendisini beklediğini biliyordu. Ailesindeki herkes kız kardeşi Connie, erkek kardeşi Freddy, üvey kardeşi Tom Hagen ve hala Sonny'nin ölümünün yasını tutan zavallı annesi onu görecekleri için heyecan ve endişe içinde olmalıydı. Michael'ın aklından Kay geçti. Ortadan kaybolduğu 2 yıldan sonra hala onu düşünüyor olabilir miydi? Fakat asıl önemli olan şuydu, babası onun dönüşünü neden geciktiriyordu? Giuliano ile bağlantılı çok önemli bir şey olmalıydı. Birden dedektif Velardi'nin soğuk mavi gözlerinin kendisini izlediğini fark etti. İnce aristokrat yüzü sanki Michael korkakça davranmış gibi küçümseyici bir ifade almıştı. ''Sabırlı ol'' dedi Don Croce, ''henüz bağlantımız kopmuş değil.'' Arkadaşımız Andolini hala Giuliano ve ailesiyle bağlantı kurmamızı sağlıyor. Buradan çıktıktan sonra Giuliano'nun anne ve babasını Montelepre'de ziyaret edeceksin. Trapani'ye giderken yolunun üstünde. Bir an duraksadı ve gülümsedi. Yanaklarının heybetini bozmayan bir gülümsemeydi. Planlarından haberim var dedi, hepsinden. Bunu özel bir vurguyla söylemişti. Fakat Michael bütün planlarını bilemeyeceğini düşündü. Babası asla bir başkasına her şeyi söylemezdi. Don Croce devam etti. Giuliano'yu seven bizler iki şey üstünde hemfikiriz. Birincisi artık Sicilya'da kalamaz ve ikincisi derhal Amerika'ya göç etmeli. Dedektif Velardi de aynı şekilde düşünüyor. Bu Sicilya için bile tuhaf dedi Michael gülümseyerek. Müfettiş Giuliano'yu yakalamak için yemin eden polislerin şefi. Don Croce güldü, kısa mekanik bir gülüştü. Sicilya'yı kim anlayabilir? Fakat bu durum basit. Roma Giuliano'nun bir Palermo mahkemesinde tanık kürsüsünde suçlamalar yapmak yerine Amerika'da mutlu olmasını tercih ediyor. Tümüyle politik. Michael sersemlemişti. Keskin bir rahatsızlık hissetti. Bu plana uymuyordu. Neden müfettiş Velardi'nin çıkarı onun kaçmasından yana olsun? Ölüsü tehlike yaratmaz. Müfettiş Velardi alaycı bir ifadeyle cevap verdi. Bu benim seçimim olabilirdi dedi fakat Don Croce onu oğlu gibi seviyor. Stefan Andolini müfettişe kötü bir bakış attı. Peder Beniamino başını çabucak eğip kaldırarak bardağını yudumladı. Fakat Don Croce müfettişe sertçe, ''Burada hepimiz arkadaşız. Michael'a gerçekleri söylemeliyiz. Giuliano elinde önemli bir koz tutuyor. Vasiyetini de içeren bir günlüğü var. İçinde Roma'daki hükümetin bazı görevlilerinin kendi çıkarları için ya da politik nedenlerle eşkıyalık yıllarında ona yardım ettiğine dair kanıtlar bulunuyor. Eğer bu dokümanlar ortaya çıkarsa Hristiyan Demokrat hükümet düşer ve İtalya'yı sosyalistlerle komünistler yönetir.'' Müfettiş Velardi bunu önlemek için her şeyin yapılması gerektiği konusunda benimle hemfikir. Bu yüzden Giuliano'nun kamuya açıklanmamak üzere vasiyetnamesiyle birlikte kaçmasına yardım etmeye razı. Bu vasiyeti gördünüz mü diye sordu Michael. Babasının bu konuyu bilip bilmediğini merak etti. Talimatlarında bu konudan söz edilmiyordu. İçeriğini biliyorum dedi Don Croce. Müfettiş Velardi sert şekilde... Eğer kararı ben verebilseydim, Giuliano'nun öldürülüp vasiyetinin okunmasını isterdim dedi. Stefan Andolini müfettişe müthiş bir kinle baktı. Öyle açık ve yoğundu ki ilk kez Michael bu adamın da neredeyse Don Croce kadar tehlikeli olduğunu hissetti. Andolini, Giuliano asla teslim olmayacaktır ve sen onu mezara sokacak kadar iyi değilsin. Onunla karşılaştığında kendini korumaya çalışsan daha iyi olur. Don Croce elini yavaşça kaldırdı, masaya sessizlik hakim oldu. Diğerlerini yok sayarak yavaşça Michael'la konuştu.
Babana Giuliano'yu sana teslim edeceğime dair verdiğim sözü tutamayabilirim. Don Corleone bu işle neden ilgilendiğini sana ben söyleyemem. Kendi nedenleri olduğuna ve bunların iyi nedenler olduğuna emin ol. Fakat ben ne yapabilirim? Bu öğleden sonra Giuliano'nun ailesine git. Oğullarının bana güvenmesi gerektiğine onları inandır. Ve bu sevgili insanlara onları hapisten kurtaranın ben olduğumu hatırlat.
Bir an durakladı.
Sonra muhtemelen oğullarına yardım edebiliriz.
Gizlendiği sürgün yıllarında Michael tehlikeyi sezen içgüdüler geliştirmişti. Müfettiş Belardi'den hoşlanmamıştı. Tehlikeli Stefan Andolini korkutmuştu. Peder Beniamino ürkütüyordu. Fakat en çok Don Croce beynini çınlatan alarmlar gönderiyordu. Kendi kardeşi Peder Beniamino dahil masadaki bütün adamlar Don Croce ile konuşurken seslerini alçaltıyorlardı. Başlarını eğerek ona doğru uzanıp konuşmasını bekliyorlardı. Yemeklerini çiğnemeyi bile kesiyorlardı. Garsonlar bir güneşmiş gibi etrafını sarmışlardı. Korumalar bahçeye yayılmışlar, gözlerini üstünden ayırmıyorlardı. Emriyle ileri atılmaya ve herkesi parçalamaya hazırlardı. Michael dikkatle konuştu.
Don Croce, sizin bütün isteklerinizi yerine getirmek için buradayım.
Don kocaman başını kutsarcasına salladı, biçimli ellerini midesi üstünde kavuşturdu ve güçlü tenor sesiyle konuştu.
Birbirimize karşı kesinlikle dürüst olmalıyız. Giuliano'nun kaçışı ile ilgili planların nedir? Benimle baba oğul gibi konuş.
Michael müfettiş Belardi'ye hızlı bir bakış attı. Sicilya polis şefinin önünde asla açıkça konuşmazdı. Don Croce hemen anladı.
Müfettiş Belardi tümüyle benim talimatlarımı rehber alır dedi. Ona da benim kadar güvenebilirsin.
Michael şarap dolu kadehini içmek için kaldırdı. Üzerinden kendilerini izleyen korumaları görebiliyordu. Seyirciler oyundaydı. Müfettiş Belardi yüzünü buruşturdu. Don'un konuşmasındaki diplomasiden bile hoşlanmıyordu. Don Croce'nin onu ve ofisini yönettiği mesajı açıktı. Stefan Andolini'nin kanlı kocaman dudaklarındaki uyumsuzluğu gördü. Yalnızca Peder Beniamino bakışlarıyla karşılaşmayı reddetti ve başını eğdi. Michael bulutlu beyaz şarabını içti ve bir garson hemen yeniden doldurdu. Bahçe aniden tehlikeli bir yer olarak göründü. Don Croce'nin söylediklerinin doğru olamayacağını iliklerinde hissediyordu. Bu masadakilerden herhangi biri Sicilya polisinin başındaki adama niçin güvensindi? Giuliano güvenir miydi? Sicilya'nın tarihi ihanetlerle süslüydü. Michael acıyla düşündü, ölmüş karısını hatırladı. Don Croce başkalarına nasıl böyle güvenebiliyordu ve niye çevresinde bu kadar büyük bir güvenlik ağı vardı? Don Croce mafyanın en üst düzeydeki adamıydı. Roma'da çok güçlü bağlantılara sahipti ve burada Sicilya'da gayri resmi yardımcıları gibi hizmet ediyorlardı. Öyleyse Don Croce'yi korkutan neydi? Bu yalnızca Giuliano olabilirdi. Don gözlerini dikmiş izliyordu. Michael samimi bir şekilde konuşmayı denedi.
Planlarım basit. Salvatore Giuliano siz ve sizin adamlarınız tarafından bana teslim edilene kadar Trapani'de bekleyeceğim. Hızlı bir gemi bizi Afrika'ya götürecek. Elbette gerekli kimlik belgelerine sahip olacağız.
Afrika'dan uçarak Amerika'ya alışılmış formaliteler olmadan bizim için ayarlanmış bir yerden giriş yapacağız.
Umuyorum ki göründüğü kadar kolay olacak. Bir an durdu. Bir başka tavsiyeniz yoksa dedi.
Don içini çekerek kadehinden bir yudum aldı, ardından gözlerini Michael'a dikti. Yavaşça ve etkileyici şekilde konuşmaya başladı.
Sicilya trajik bir memlekettir dedi. Güven yok, düzen yok. Var olan yalnızca şiddet ve ihanet. İhtiyatlı görünüyorsun genç arkadaşım ve buna hakkın var. Ayrıca Giuliano'muz da öyle. Şunu söylememe izin ver. Turi Giuliano benim korumam olmadan hayatta kalamazdı. O ve ben bir elin iki parmağı gibiyiz. Ve şimdi benim düşmanı olduğumu düşünüyor. Ah, bunun beni ne kadar üzdüğünü bilemezsin.
Tek rüyam bir gün Turi Giuliano'nun ailesine dönebilmesi ve Sicilya'nın savunucusu ilan edilmesidir. Ve öyle yumuşak bir kalbi vardır ki bütün Sicilyalıların sevgisini kazanmıştır.
Don Croce durakladı ve kadehindeki şarabı bitirdi.
Fakat dalga ona karşı döndü. İtalya'nın onu yok etmek için gönderdiği orduya karşı dağlarda bir avuç adamla yalnız ve her an ihanete uğrayabilir. Bu yüzden kendinden başka kimseye güvenemez.
Don Michael'a bir an buz gibi baktı.
Eğer tümüyle dürüst olmam gerekirse dedi, Giuliano'yu bu kadar çok sevmeseydim belki sana Amerika'ya onsuz gitmeni söylerdim. Seni hiç ilgilendirmeyen bir trajedinin sonuna geliyoruz.
Don bir an duraklayarak tekrar içini çekti.
Fakat tabii sen tek umudumuzsun ve kalıp yardım etmen için sana yalvarmalıyım. Sana her şekilde yardım edeceğim. Giuliano'yu asla terk etmeyeceğim.
Don Croce kadehini kaldırdı.
Bin yıl yaşasın dedi.
Hepsi birlikte içtiler. Bu arada Michael kestirmeye çalışıyordu. Don onun kalmasını mı yoksa Giuliano'yu terk etmesini mi istiyordu? Stefan Andorini söz aldı.
Giuliano'nun ailesine Michael'ın onları Montelebre'de ziyaret edeceği sözünü verdiğimizi unutmayalım.
Elbette dedi Don Croce nazikçe, ailesine umut vermeliyiz.
Peder Benjamino alt perdeden bir sesle ve belki de vasiyet hakkında bir şey biliyorlardır dedi.
Don Croce içini çekti. Evet, Giuliano'nun vasiyeti. Yaşamını kurtaracağını ya da hiç değilse ölümünün öcünü alacağını umuyor. Doğrudan Michael'a seslendi.
Bunu unutma dedi. Roma vasiyetnameden korkuyor fakat ben değil. Ve ailesine şöyle, kağıtta yazanlar tarihi etkiler fakat yaşamı değil. Yaşam ayrı bir hikayedir.
Palermo'dan Montelebre'ye giden yol bir saatten daha fazla değildi. Fakat bu süre içinde Michael ve Andolini şehrin medeniyetinden Sicilya kırlarının ilkel kültürüne gelmişlerdi. Stefan Andolini küçük Fiat'ı kullanıyordu ve öğleden sonra güneşi sinek kaydı yanaklarında, çenesinde ve kırmızı saç köklerinde parlıyordu. Motorlu araçları kullanmayı geç öğrenenler gibi dikkatle ve yavaşça sürüyordu. Fiat dağ sıraları boyunca yokuş yukarı giderken nefesi kesilmiş gibi hırladı. Ulusal polis barikatlarının 5 farklı noktasında durduruldular. En azından 12 kişilik müfrezelerin arkasında makineli tüfeklerle donatılmış zırhlı arabalar duruyordu. Andolini'nin kağıtları kolayca geçmelerini sağladı. Bölgenin büyük şehir Palermo'dan bu kadar kısa mesafede böylesi vahşi ve ilkel hale dönüşmesi Michael'a tuhaf gelmişti. Dik bayırlarda tehlikeli bir şekilde duran taş evlerin bulunduğu küçük köyleri geçtiler. Bu bayırlarda dikkatle teraslanmış yeşil bitki başaklarının yetiştiği dar tarlalar bulunuyordu. Küçük tepelerde çok sayıda büyük beyaz kaya parçası yosunların ve bambu saplarının içine gömülmüştü. Uzaktan geniş oyulmamış mezarlıklar gibi görünüyorlardı. Aralarda yol boyunca kutsal tapınaklar, Bakire Meryem'in ya da bazı özel azizlerin heykellerini barındıran asma kilitli mabetler vardı. Bu mabetlerin birinde Michael diz çökmüş dua eden bir kadın gördü. Kocası eşeklerin çektiği yük arabasında oturmuş bir şişe şarabı deviriyordu. Eşeğin kafası acı çekiyor gibi öne sarkmıştı. Stefan Andolini Michael'ın omzuna doğru uzandı ve
''Seni gördüğüme seviniyorum kuzenim. Giuliano'ların bizimle akraba olduklarını biliyor musun?'' dedi.
Michael bunun bir yalan olduğunu biliyordu. Bu kurnazca gülümsemede bir şey vardı.
''Hayır'' dedi. ''Yalnızca ailesinin Amerika'da babam için çalıştığını biliyorum.''
''Benim gibi'' dedi Andolini. ''Long Island'da babanın evini yapmaya yardım ettik. Yaşlı Giuliano iyi bir duvarcıydı. Baban zeytinyağı işinde çalışmasını teklif etmesine rağmen kendi zanaatını sürdürdü. 18 yıl bir zenci gibi çalıştı ve bir Yahudi gibi biriktirdi. Sonra Sicilya'ya bir İngiliz gibi geldi. Fakat savaş ve Mussolini paralarını değersizleştirmişti. Şimdi yalnızca evi ve ekecek küçücük bir parça toprağı var. Amerika'dan ayrıldığı güne lanet okuyor. Küçük oğullarının bir prens gibi büyüyeceğini düşünmüşlerdi. Oysa şimdi... bir eşkıya oldu.
Fiat bir toz bulutu kaldırmıştı. Yolun kenarındaki dikenli Hint incirleri ve bambular hayaletimsi bir görüntüye büründü. Salkımlarındaki armutlar insan elleri gibiydi. Vadilerde zeytin bahçeleri ve asmalar göze çarpıyordu. Birden Andolini,
''Annesi Turiye Amerika'da hamile kalmıştı.'' dedi.
Michael'ın soran yüzünü gördü.
''Evet, Amerika'da rahme düştü fakat Sicilya'da doğdu. Birkaç ay bekleselerdi Turi Amerikan vatandaşı olabilirdi.''
Bir an durdu.
Turi her zaman bundan bahsederdi. Onun kaçmasına yardım edebileceğine gerçekten inanıyor musun?
Bilmiyorum dedi Michael. Müfettiş ve Don Croce ile yediğimiz yemekten sonra neyin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Yardım etmemi istiyorlar mı? Babam Don Croce'nin bunu istediğini söyledi. Müfettişten hiç bahsetmedi.
Andorini ince saçlarını arkaya attı. Bilinçsiz şekilde ayağını gaz pedalına bastı, Fiat ileri doğru fırladı.
''Giuliano ve Don Croce şimdi düşmanlar.'' dedi. ''Bizim yaptığımız planlarda Don Croce yok. Turi ve ailesi sana güveniyor. Babanın bir dosta asla vefasızlık etmediğini biliyorlar.''
''Michael, ya sen kimin tarafındasın?'' Andorini içini çekti.
''Giuliano için savaşıyorum.'' dedi. ''Son 5 yıldır yoldaşız ve daha önce de hayatımı kurtardı. Fakat Sicilya'da yaşıyorum ve bu yüzden Don Croce'nin yüzüne karşı meydan okuyamam. İkisinin arasında ip üstünde oynuyorum. Fakat Giuliano'ya asla ihanet etmem.''
Bu adam neler diyordu? Niçin hiçbirinden doğru dürüst cevaplar alamıyordu? Çünkü burası Sicilya diye düşündü. Sicilyalılar gerçekten korkarlar. Tiranlar ve engizatörler binlerce yıl onlara gerçeği söyletmek için işkence yaptı. Roma'daki hükümet resmi kurumları ile gerçeği talep etti. Günah çıkartma hücresindeki papaz sürekli cehennem acısından bahsederek gerçeği emretti. Fakat gerçek bir iktidar kaynağı, bir kontrol manivelasıydı. Niye onu açıklasınlar?
İkinci ayrımın sonu, sayfa 24.